Ayrım 26.
Dostunu kolundan tutup bitişik salona götürdü. Yaşlı gözlerle seyrederek kollarında sıktı onu. Yanaklarından öptü. Sizden soğuk soğuk ayrılmak istemiyorum dostum. Yoksa ağır bir sızı kalır içimde. Bana kendiniz gibi güvenebilirsiniz. Bu akşam çok büyüktünüz. Kendimi size yaraşır buldum. Bunu kanıtlamak istiyorum. Size karşı haksızlıklarım oldu. Her zaman iyi davranamadım. Beni bağışlayın dostum. Sizi kırmış olabilecek ne yaptımsa hepsini yatsıyorum. Sözlerimi geri almak isterdim. Ruhlarımız aynı acıyla birleşiyor. Hangimiz daha mutsuz olacağız bilmem. Monsieur de Montreux bu akşam burada değildi. Anlıyor musunuz? Sizi bu baloda görenler bir daha unutmayacaktır Clara. Ben son bir çabaya daha giriştim. Başaramazsam bir manastıra gireceğim. Peki siz nereye gidiyorsunuz? Normandiya'ya, Korşules'e. Tanrı beni bu dünyadan alıncaya kadar sevmek ve yalvarmak üzere. Vikontes genç adamın kendisini beklediğini düşünerek heyecanlı bir sesle, "Gelin, Monsieur de Rastignac," dedi. Üniversiteli eğildi, akrabasının elini alıp öptü. "Antoinette, Allah'a ısmarladık," dedi Madame de Beauséant. "Mutluluklar dilerim." Üniversiteliye döndü. "Size gelince siz zaten mutlusunuz," dedi. "Bu dünyadan gidişimde kimi ayrıcalıklı ölüler gibi çevremde saygılı ve içten bir heyecan bırakmış olacağım." Rastignac, Madame de Beauséant'ı yolculuk arabasında gördükten en yüksek insanların, kimi halk şakşakçılarının ileri sürdüklerinin tersine yürek yasalarının dışında kalmadıklarını, üzüntüsüz yaşamadıklarını kanıtlayan gözyaşlarıyla nemlenen son vedasından sonra saat 5'e doğru ayrıldı. Nemli ve soğuk bir havada Maison Vauquier'e doğru yürüdü. Eğitimi tamamlanıyordu. Komşusunun odasına girdiği zaman Bianchon, "Goryeo babayı kurtaramayacağız," dedi. Eugenie uyuyan yaşlı adama baktı, sonra da, "Dostum, isteklerine sınır olarak çizdiğin alçak gönüllü yolu izlemekten şaşma," dedi. "Ben cehennemdeyim ve kalmam gerek. Yüksek çevre hakkında ne kadar kötü şey duyarsan hepsine inan. Onun altınlarla, değerli taşlarla örtülmüş iğrençliğini anlatabilecek bir juvenel yok yeryüzünde." Ertesi gün saat 2 sularında Bianchon Rastignac'ı uyandırdı. Kendisi çıkmak zorunda olduğundan Goryeo babaya bakmasını rica etti. Goryeo babanın durumu geceden sonra kötüleşmişti. "İhtiyarcığın 2 günü, hatta belki 6 saati bile kalmadı," dedi tıp öğrencisi. "Gene de hastalıkla savaşı bırakamayız. Pahalı bakımlar gerek. Hasta bakıcılığını yapabiliriz ama bende metelik yok. Ceplerimi tersine çevirdim. Çekmecelerimi karıştırdım. Sıfıra sıfır, elde sıfır. Aklı başında olduğu bir sırada kendisine sordum. Tek kuruşu olmadığını söyledi. Sende ne kadar var?" 20 frankım kaldı," diye yanıtladı Rastignac. "Ama gidip kumara sürerim, kazanırım." "Kaybedersen?" "Gidip damatlarından, kızlarından para isterim." "Ya vermezlerse?" dedi Bianchon. Şu sırada ilk yapılması gereken şey para bulmak değil, İhtiyarı ayaklarından kalçalarının ortasına kadar hardal yakısına sarmak. Bağırırsa umut var demektir. Nasıl yapacağını biliyorsun. Hem Christophe da sana yardım eder. Ben eczacıya uğrayıp alacağımız bütün ilaçların hesabını benden sormasını söyleyeceğim. Zavallı adamı bizim hastaneye götüreyim işimiz üzücü bir şey. Orada daha iyi bakılırdı. Hadi götüreyim seni, ben gelmeden yanından ayrılma." İki genç adam ihtiyarın yattığı odaya girdi. Goryeo donuk gözlerini Eugenie'ye dikti. Onu tanıyamadıysa da büyük bir dikkatle baktı. Üniversiteli bu görüntüye dayanamadı, gözleri yaşardı. "Bianchon, pencerelere perde istemez mi?" "Hayır, artık hava koşulları onu etkilemiyor. Soğuğu, sıcağı duysa çok iyi olurdu ama ilaç yapmak ve daha bir sürü şey hazırlamak için ateş gerek. Çalı çırpı yollarım sana, odun buluncaya kadar işinizi görür. Dün ve bu gece senin odunlarınla zavallı adamın bütün küspelerini yaktım. Hava nemliydi, duvarlardan su sızıyordu. Odasını zar zor kurutabildim. Christophe da süpürdü, tam bir ahır ardıç yaktım. Fazla kokuyordu. Tanrım ya kızları, dedi Rastinyak. Tıp öğrencisi Rastinyak'a büyük ak bir testi gösterdi. Bak, su isterse şundan verirsin, dedi. İnlerse, karnı sert ve sıcak olursa Kristof'u çağırıp şey yaparsın. Biliyorsun canım. Büyük bir taşkınlığa kapılacak olursa çok konuşur. Hafif bir bunalıklık gösterirse hiç dokunma. Kötü bir belirti sayılmaz. Ama Kristof'u Koşin hastanesine yolla. Hekimimiz, arkadaşım ya da ben gelir moksalar koyarız. Bu sabah sen uyurken Doktor Galin bir öğrencisi, Otel Dion'un bir hekimi ve bizim başhekimle büyük bir konsültasyon yaptık. Bu efendiler ilginç belirtiler gördüklerini söylediler. Oldukça önemli birkaç noktada aydınlanmak ereğiyle hastalığın gelişimini izleyeceğiz. Bu efendilerden biri serum basıncı bir organda ötekilerden daha fazla olunca özel olgulara yol açabileceğini ileri sürüyor. Bunun için konuşacak olursa iyi dinle. Bakalım konuşmaları en çok hangi alanda yoğunlaşıyor? Bellek etkileri mi, yoksa sezgi ya da yargı etkileri mi? Maddesel şeylerle mi uğraşıyor yoksa duygularla mı? Hesap mı yapıyor yoksa geçmişe mi dönüyor? Kısacası bize eksiksiz bir bilgi verecek durumda olmalısın. Hastalık bütün beyni de kaplamış olabilir. O zaman şu anda olduğu gibi kendini bilmeden ölecek demektir. Her şey çok tuhaftır bu türlü hastalıklarda. Hastanın başının arkasını gösterdi. Bomba burada patlarsa çok tuhaf şeyler olur. Bazı beyin yeteneklerine yeniden kavuşur, ölümde biraz gecikir. Serum akıntıları beyinden geri döner ancak otopsiden sonra anlaşılabilen yollar tutarlar. Incurables hastanesinde alıklaşmış bir ihtiyar var. Onda yayılma bel kemiğini izlemiş. Korkunç acı çekiyor ama yaşıyor. İyi eğlendiler mi, dedi Goryo baba. Eugenie'yi tanımıştı. Kızlarından başka bir şey düşünmüyor, dedi Bianchon. Bu gece dans ediyorlar, giysisini aldı, dedi durdu. Adlarıyla sesleniyordu onlara. İki gözüm kör olsun ki ağlatıyordu beni seslenişleriyle. Delfin, minik delfinim, nasıl? Hüngür hüngür ağlamamak elde değildi vallahi. Delfin, dedi yaşlı adam. Delfin burada değil mi? İyi biliyordum geleceğini. Gözlerinden delice bir devingenlik belirdi, duvarlara ve kapıya baktı. Ben aşağı iniyorum, dedi Bianchon. Sylvie'ye yakıları hazırlamasını söyleyeceğim. Zaman uygun. Rastinyak ihtiyarın yanında yalnız kaldı. Yatağın ayak ucuna oturdu, gözlerini bu bakılması tüyler ürpertici, acılı başa dikti. Madame de Beauséan kaçıyor, bu da ölüyor, diye söylendi. Güzel ruhlar bu dünyada uzun süre kalamaz. Öyle ya, büyük duygular aşağılık, küçük, yüzeysel bir toplumla nasıl bağdaşır? Katıldığı şenliğin görüntüleri geldi aklına. Bu ölüm döşeği görüntüsünün tam karşıtıydı. Birdenbire Bianchon göründü. Bak Eugenie, dedi. Az önce başhekimimizi gördüm. Koşa koşa geri döndüm. Mantık belirtileri olursa, konuşursa uzun bir hardal yakısına yatır. Ensesinden kalçalarına kadar hardal içinde kalsın. Sonra da bizi çağırtırsın. Aslan Bianchon, dedi Rastinyak. Tıp öğrencisi meraklı bir çırağın tüm ateşliliğiyle bilimsel bir olgu söz konusu, dedi. Anlaşıldı, dedi Eugenie. Bu zavallı ihtiyara bir ben sevgimden dolayı bakıyorum. Bianchon bu sözden alınmadan, beni bu sabah görmüş olsaydın böyle konuşmazdın, dedi. Meslekte çalışmış hekimler yalnız hastalığı görürler. Ben daha hastayı da görüyorum, aslanım. Eugenie'yi ihtiyarla baş başa bıraktı ve yeni bir nöbet kuşkusu içinde gitti. Nöbette kendini göstermekte gecikmedi. Goryo baba Eugenie'yi tanıyarak, ''Ah siz misiniz sevgili çocuğum?'' dedi. Üniversiteli elini tuttu. ''Biraz iyice misiniz?'' diye sordu. ''Evet, başımı bir mengeneyle sıkıyorlardı sanki. Şimdi gevşer gibi. Kızlarımı gördünüz mü? Hemen koşup gelecekler. La Jussen sokağında öyle bakmışlardı ki bana. Hay Allah, bari odam onları kabul edecek kadar temiz olsaydı. Bir delikanlı vardı, tüm küspelerimi yaktı. Kristof'un ayak sesleri geliyor dedi Öjen'i. Size bu delikanlının yolladığı odunları çıkarıyor. Güzel ama odunun parasını nasıl vermeli? Tek meteliğim kalmadı yavrum. Hepsini verdim, hepsini. Dilenecek duruma geldim. Sırmalı giysi güzel miydi bari? Of, çok acıyor. Sağ ol Kristof. Tanrı seni ödüllendirir oğlum. Bende bir şey kalmadı. Öjen'i adamın kulağına, ben veririm paranı, seninkini de, Silvi'ninkini de, dedi. Kızlarım geleceklerini söylediler değil mi Kristof? Sen gene git, 100 su veririm sana. Kendimi iyi bulmadığımı, ölmeden önce onları kucaklamak, bir kez daha görmek istediğimi söyle. Söyle bunu onlara ama fazla korkutmadan söyle. Rastinyak'ın bir işareti üzerine Kristof gitti. Gelecekler diye konuştu ihtiyar. Bilirim onları. İyi yürekli delfinciyim. Ölürsem ne kadar üzerim onu. Nasi de üzülür. Onları ağlatmamak için ölmemek isterdim. Ölmek onları bir daha görmemektir Öjeniciğim. Çok sıkılacağım o gideceğim yerde. Bir baba için cehennem çocuksuz kalmaktır. Evlenmelerinden beri öğrendim bunu ne olduğunu. Benim cennetim La Jussen sokağıydı. Söylesenize, cennete gidersem ruhum gene yeryüzüne gelirdi, onların çevresinde dolaşır mı? Öyle şeyler işitmiştim. Aslı var mı? Şu sırada La Jussen sokağındaki halleriyle görür gibiyim onları. Sabahları aşağı inerlerdi. Günaydın babacığım derlerdi. Onları kucağıma oturturdum. Binlerce oyunlar, şakalar yapardım onlara. Cici cici okşarlardı beni. Her sabah birlikte kahvaltı ederdik. Her akşam birlikte yemek yerdik. Kısacası babaydım. Çocuklarımın zevkini tadardım. La Jussen sokağındayken mantık yürütmezler, dünya konusunda hiçbir şey bilmezlerdi. Çok severlerdi beni. Tanrım ne diye hep küçük kalmadılar. Of, çok ağrıyor başım kurşun gibi. Of of. Kusuruma bakmayın. Çocuklarım korkunç acı çekiyorum. Hem de gerçek bir acı olsa gerek. Çünkü siz beni acıya dayanıklı yaptınız. Tanrım, hiç değilse elleri avuçlarımda olsaydı, hiç mi hiç duymazdım acımı? Gelecekler mi dersiniz? Kristof öyle şapşaldır ki, kendim gitmeliydim. O görecek onları o. Ama siz dün balodaydınız. Nasıldılar söylesenize. Hastalığımdan haberleri bile yoktu değil mi? Yoksa dans etmezlerdi zavallı çocuklar. Of, hasta olmak istemiyorum artık. Daha çok işleri düşüyor bana. Servetleri tehlikede. Hem de ne biçim kocalar elindeler. İyi edin beni, iyi edin. Of, nasıl sızlıyor, of of. İşte böyle, iyi olmalıyım ben. Çünkü onlara para gerek. Parayı nasıl kazanacağımı da biliyorum. Odessa'ya gidip makarna yapacağım. Açık göz adamım ben. Milyonlar kazanacağım. Of, çok acı çekiyorum. Goryo bir an sustu. Acıya dayanabilmek için gücünü toplamaya çalışır gibiydi. Burada olsalardı hiç yakınmazdım dedi. Ne diye yakınacaktım? Hafif bir uyuşukluk başladı. Uzun zaman sürdü. Kristof döndü. Rastinyak Goryo babanın uyuduğunu sanıyordu. Uşağın yaptığı şeyleri yüksek sesle anlatmasına ses çıkarmadı. Mösyö, önce kontese gittim dedi Kristof. Görüşmek olanaksızdı. Kocasıyla önemli işler görüşüyormuş. Ben ısrar edince Mösyö de Rosto kendisi geldi. Şöyle dedi bana. Mösyö Goryo ölüyormuş. İyi ya, yapacağı en iyi şey bu. Madame de Rosto'yu bırakamam. Önemli işlerimiz var. Her şey bitince gelir. Öfkeli görünüyordu bu adam. Ben çıkmak üzereyken madam benim görmediğim bir kapıdan dış odaya geldi. Kristof, babama kocamla tartıştığımı söyle dedi. Şimdi yanından ayrılamam. Çocuklarımın yaşamı söz konusu ama biter bitmez geleceğim. Baronese gelince o da başka bir öykü. Ne gördüm ne konuştum. O da hizmetçisi madam beşi çeyrek geçe döndü uyuyor dedi. Öyle olmadan uyandırmaya kalkarsam bağırır bana. Zili çaldığı zaman babasının durumunun kötüleştiğini söylerim. Kötü haberleri iletmek için zamandan bol ne var dedi. Yalvardım, yakardım ama boşuna. Baronla konuşmak istedim, o da çıkmıştı. Olur şey mi? Kızlarının biri bile gelmesin diye haykırdı Rastinyak. İkisine de yazacağım. Biri bile diye karşılık verdi ihtiyar. Yerinde doğruluverdi. İşleri var, uyuyorlar, gelemeyecekler. Biliyordum. Çocukların ne olduğunu öğrenmek için ölmeliymiş. Ah dostum, evlenmeyin sakın, çocuk yapmayın. Siz onlara yaşamı veriyorsunuz, onlar size ölümü. Siz onları yüksek çevreye sokuyorsunuz, onlar sizi kovuyorlar. Hayır, gelmeyecekler. 10 yıldır biliyordum bunu. Bazı bazı düşünüyordum da inanmak istemiyordum. Gözlerinden birer damla yaş çıktı, kırmızı kenarlarına akıp öylece kaldı. Ah, zengin olsaydım, servetimi saklasaydım, onlara vermemiş olsaydım, şimdi burada olurlardı, öpüşleriyle yanaklarımı yalarlardı. Bir konakta otururdum, güzel odalarım, uşaklarım, ateşim olurdu. Gözyaşı dökerlerdi başucumda, kocalarıyla, çocuklarıyla. Bütün bunlar benim olurdu. Şimdi hiç. Para her şeyi verir adama, kızlarını bile. Ah param, param nerede? Bırakacak gömülerim olsaydı, yaralarımı sararlardı, bakarlardı bana. Seslerini duyardım, yüzlerini görürdüm. Ah sevgili çocuğum, tek çocuğum. Bırakılmışlığımı yey tutarım gene de. Mutsuz bir kişi sevildi mi, sevildiğinden kuşkusu yoktur hiç değilse. Hayır, zengin olmak isterdim. Görürdüm onları. Vallahi kim bilir? İkisi de taş yürekli. Onları o kadar seviyordum ki onların da beni sevmesi olanaksızdı. Baba dediğin her zaman zengin olmalı. Birer huylu at gibi görmeli kızlarını. Dizginlerini bırakmamalı. Bense onların önünde diz çöküyordum. Cık, alçaklar, tam 10 yıldır nasıl davrandılar bana? Evliliklerin ilk zamanlarında nasıl üzerime titrerlerdi. Uf, dayanılmaz bir işkence bu benimki. Her birine şöyle böyle 800 bin frank vermiştim. Sert davranamazlardı bana. Kocaları da davranamazdı. Kapılarını ardına kadar açıyorlardı. Babacığım şöyle, babacığım böyle. Sofralarında her zaman yerim hazırdı. Kocalarıyla yemek yiyordum, bana saygı gösteriyorlardı. Hala elimde, avucumda bir şeyler varmış gibi görünüyordum. Neden mi? İşlerim konusunda hiçbir şey söylememiştim. İki kızının her birine 800 biner frank veren adam üzerine titrenecek adamdır. Onlar da çevremde dört dönüyorlardı ama param için elbette. Dünyanın hiç tadı yok. Ben bunu gördüm. Arabayla tiyatroya götürürlerdi beni. Toplantılarında da gönlümün dilediği kadar kalırdım. Kısacası kızlarım olduklarını söylerler, babaları olduğumu gizlemezlerdi. Hala sezgim vardır benim. Hiçbir şey gözümden kaçmadı. Her şey para içindi. Yüreğimi deldi. Bunların birer gösteriş olduğu gözümden kaçmıyordu ama derdin çaresi yoktu. Aşağıdaki sofrada olduğu kadar rahat değildim evlerinde. Bir şey söylemesini beceremiyordum. Bu nedenle seçkin çevre adamlarından kimileri damatlarımın kulağına "Kim bu mösyö?" diye sordular mı? "Paralı babadır o, zengindir" yanıtını alıyor. "Ya vay anasını" diyorlar. Sonra da altına gösterilen saygıyla bakıyorlardı bana. Bazı bazı biraz keyiflerini kaçırsam bile kusurlarımı paramla bağışlattırıyordum. Hem kim kusursuzdur ki? Başım bir yara. Ölürken ne kadar acı çekilirse o kadar acı çekiyorum şu sırada. Ama sevgili Monsieur Eugène, Anastasie'nin kendisini alçaltan bir saçma söz söylediğimi belirten ilk bakışının yol açtığı acı karşısında bu acı hiç kalır. Bütün damarlarımı açmıştı o bakışı. Her şeyi öğrenmek, bilmek isterdim ama bütün öğrenebildiğim yeryüzünde fazla olduğumdu. Ertesi gün avunayım diye Delfin'e gittim. Orada da bir budalalık yapıp onu öfkelendirdim. Deliye döndüm. 8 gün boyunca ne yapacağımı bilemedim. Serzenişlerinden korkarak onları görmeye gidemedim. Kızlarımın kapısında kalmıştım işte. Tanrım, değil mi ki çektiğim düşkünlükleri, acıları biliyorsun? Değil mi ki beni yaşlandıran, değiştiren, öldüren, saçlarımı artan bu zaman boyunca yediğim hançer vuruşlarını saydın? Bugün bana neden acı çektiriyorsun? Onları fazla sevmenin günahını iyice çektim. Sevgimden dolayı fazlasıyla aldılar öçlerini benden. Cellatlar gibi işkence ettiler bana. Ama babalar öyle budaladır ki, onları o kadar seviyordum ki, kumara dönen bir kumarcı gibi döndüm evlerine. Kızlarım da benim kötü huyumdu. Benim sevgililerim de onlar. Her şeyimdi. Her ikisine de hep bir şeyler, süsler müsler gerekiyordu. O da hizmetçileri söylüyorlardı bana. Ben de iyi karşılanayım diye alıyordum bunları. Gene de insanlar arasındaki davranışım konusunda bazı ufak dersler verdiler bana. Ertesi günü bile beklemediler. Benden dolayı yüzleri kızarmaya başlıyordu. Çocukları iyi yetiştirmenin sonu budur işte. Ama bu yaşta okula gidemezdim ya. Korkunç acı çekiyorum Tanrım. Hekimler, hekimler neredesiniz? Başımı kesip açsalar bu kadar sızlamazdı. Kızlarım, kızlarım Anastasia, Delfin'i görmek istiyorum onları. Jandarma yollayın, zorla getirsinler. Adalet benden yana. Doğa, yasa, her şey benden yana. İtiraz ediyorum. Babalar ayaklar altında girse memleket batar. Açık bir şey bu. Toplumda, dünyada her şey yıkılır. Ah, bir görsem onları, seslerini bir duysam, ne derlerse desinler vız gelir. Yeter ki seslerini duyayım, acılarım yatışıverir. Hele Delfin'in sesi. Ama söyleyin onlara, gelince öyle her zamanki gibi soğuk soğuk durmasınlar. Ah Monsieur Eugène, sevgili dostum, bakışın altınını birdenbire kurşuna dönüşmüş bulmanın ne demek olduğunu bilmezsiniz siz. Gözlerinin üzerimde ışıldamaz olduğu günden beri hep kış mevsiminde yaşadım. Yalnızca çekecek dertlerim oldu. Ben de çektim. Alçalmak, aşağılanmak için yaşadım. Onları o kadar severim ki zavallı, yüz kızartıcı zevzekciğimin pahası olan bütün aşağılanmaları sineye çekiyordum. Bir baba kızlarını görmek için gizlensin. Onlara yaşamımı verdim. Onlar bana bugün bir saatlerini veremeyecekler. Açım, susuzum, yüreğim yanıyor, gelip de can çekişmemi serinletmeyecekler. Öyle ya, ölüyorum ben. İyice seziyorum. Ama bunlar bir babanın cesedini çiğnemenin ne demek olduğunu bilmiyorlar mı? Göklerde bir tanrı var. Biz babalar istemesek bile öcümüzü alır o. Yok, gelecekler. Gelin cücoşlarım, gelin gene öpün beni. Son bir öpüş verin. Babanızın ölüm ekmeği olsun. Babanız Tanrı'ya yalvaracak. İyi kızlar olduğunuzu söyleyecek. Sizi savunacak. Ne de olsa sizin suçunuz yok. Onlar suçsuz dostum.